Ayrım 3, Grizu 4, 2. Mükellefiyet, Muzaffer Oruçoğlu, sayfa 29. Vermezlerse kaçırırım. Her insan ellerinden önce ölür. Güneş gök kubbeyi su mavisine kesmiş, küçülmüş, sakinleşmiş, ateş nefesini yer altından çıkan ve sahil yolunu izleyerek Zonguldak'a gelen iki tahkimatçının Hurşit'le Abbas'ın tepesinde yoğunlaştırmıştı. Hava yeni bir fırtınayı haber verecek derecede dingindi. Reçine ile yosun kokusunun birleştiği yerde durdular. Denize, süte doymuş bir bebek gözü gibi dinelen denize baktılar. Takalar, kömür yüklü gemiler, suskun hengameler. Deminden beridir dikkatlerini çeken dumana yaklaştılar. Dumanın getirdiği bereket kokusunu zevkle soludular. Teneke içinde midye pişirirken şarabını yudumlayan, çay cumalı Behbud dedenin yıkıntı bir sesle bırıldandığı maniye kulak verdiler. Ah biriciksin bir gelin, yavaş yavaş gel beri, gerdandan akan teri, koy kadehe ver beri. Selamı duyunca irkildi ihtiyar, başını hafifçe kaldırdı. Eza ve cefayı zikreden bir çift kızarmış, çipil gözle gençlerin kimliğini aradı. Denizden geçen takaların kimliğini aradığı gibi. Gençler teneke içinde cızırdayan midyeleri ve dedenin yosunlaşmış sünger taşını andıran yüzünü dikkatle izlerlerken gülümsediler. Kuşların yuvalandığı bir yüz diye iç geçirdi Abbas. Dedeyi külçeleşmiş adımlarla geçip konuşa konuşa limana doğru ilerlediler. Mani faslına sesini hafif yükselterek yeniden başlamıştı dede. Çok meşhurdur çay cumanın yurdu, felek beni nazlı yardan ayırdı. Limana yaklaştıklarında dikkatleri ilkin balık ve yanık ot kokusunun kışkırttığı martı çığlıklarına, sonra da bu çığlıklara karışan amele bağırtılarına kaydı. Ayakları onlara ciddi bir durumun olmadığını, kimsenin bu gemi ve kömür uğultusundan firar etmediğini ve teslim olup dövülmediğini söyleyince Fener Mahallesi'ne çıkan şantiye yoluna girdiler. Çoğalan duyumların, heyecanların, sevinçlerin ağırlığı altındaydı yürekleri. Sevgilileriyle karşılaşabilirlerdi her an. İyi ki de teslim olduk dedi Hurşit. Firar da olsaydık bu gavur mahallesine böyle huzur içinde giremezdik. Bilmem diye mırıldandı Abbas. Zarı patlamış sol kulağından Selma'ya söz etmeme eğilimi içine girdi. Bu mahallede bir evim olsaydı, balıkçılık yapsaydım, her akşam bu yoldan yorgun argın Selma'ya yürüseydim. İnsan isterse her şey olur emmi oğlu. Yolun sağında ve solunda tesbih tanesi gibi dizilip giden çınar ağaçlarının iklimine girdiler. Abbas ağaçların kireçle boyanan dipten bir metrelik kısımlarının yol boyunca oluşturdukları beyaz şeridi zevkle izlerken teslim olmanın kendisine felaket getirdiğini düşünüyordu. Hurşit farklı yerlerdeydi. Onun arzusu rengarenk boyanan, toprağı ve envai çeşit kuş yumurtalarını çağrıştıran düzenli simetrik iki katlı evlerin ön bahçelerindeydi. Yola cennet kokuları yayan bu bahçelerden birinin tahta darabasından atlayıp içine girse, lavantalardan, karanfillerden, hanım ellerinden ve leylaklardan bir demet derip Macide'ye götürse, al bunları Macide, sen benimsin dese, karşıdan sağ elinde göbeği fıstıklı bir sini şam tatlısı, solunda ise bir bakraş dolusu çay cuma yoğurduyla gelen güleç kadını Macide'nin anasına benzetti. Hayır o değil diye iç geçirdi. Bu Şaban abinin toz koparan eminesidir. Abbas kendi derisinin dışında soluk alan gezinen bir bilinçle seyrediyordu evleri. Bu evleri kimler yapmıştı? Bu evler değişik sesleri ve kültürleri barındıran yan yana dizilmiş renkli çeyiz sandıklarını andırıyordu. Bu evleri zihni ve yüreği büyük insanlar mı yapmıştı? Adlarını evlerin kapılarına niye yazmamışlardı? Zaman gelecek bu evler eskiyip yıkılacak, yerlerine başkaları yapılacak diye mi yazmamışlardı? Duvar ustalarının, Begiyar'ın, Garabet'in, Panos'un yüzleri canlandı gözlerinin önünde. Hayat durmuyordu, ard arda gelen bitip tükenmez çeşitlemelerle yürüyordu. Tıpkı kendisi gibi hayatın sol kulağı da sağırdı. Hayatın zihni sol kulağında ve kavuşamadığı hazların izindeydi. Yaban gülü çitleri sarmaşık ve böğürtlenlerle iç içe geçmiş bir bahçe parmaklığının önünde durdu. Sekiz gözlü yeşil pencerelerde ve cumbada yan yana güneşlenen menekşe, karanfil ve sardunya saksılarına, saksıların arasında beliren çocuk ve kadın yüzlerine baktı. ''Bu evi anladın mı?'' dedi Abbas. ''Hani Gelik'te çalışan Yahya Çavuş var ya, onun kardeşi Rüstem Usta'nın evidir. Bunun oğlu Yılmaz Selma'nın peşindedir. Yusuf da Selma'nın peşindeydi ama Yusuf Yılmaz'dan korktu çekildi. Benden duymuş olma, bu evde senin de bildiğin bir koca karı var. Tek gözlü, Mercan Ana. Babamın anlattığı Hanus gibi o da kedilerle konuşur. Geceleri kedilerin gözlerine bakar, insanın kaderini okur. Bu koca karı gidin Pala Hasan'ın kızı Selma'yı Yılmaz'a isteyin demiş. Gitmiş gizlice istemişler. Babası razı olmuş, anası olmamış. Selma kıyametleri koparmış. Durumu gitmiş Mercan Ana'ya anlatmışlar. Koca karı o gece kedilerin gözlerine bakmış. O kızın evleneceği insan gerdek gecesinden 3 gün sonra göçük altında kalacak demiş. Bir göçük felaketiyle karşılaşmışlar gibi birbirlerine baktılar. Falcılara fazla inanmayan Hurşit arkadaşının anlatışına sinen korkuyu ciddiye aldı. Kendisini de Abbas'la birlikte göçük altında hayal ederken, ''Gel kafayı takma bunlara Abbas'' diyerek koluna girip yürümek zorunda bıraktı onu. O kadının dediği çıksaydı şimdiye kadar çok gülünç şeyler olurdu bu Zonguldak'ta. Tamir tarama ustası Kadir dayıya senin karını bırakacaksın, yer altında çıplak gezen bir kömür ciline gönül vereceksin demiş. Hiç de öyle bir şey olmamış. Ama Kadir dayı çalıştığı yeri terk etmiş. Korkmuş terk etmiş ama karısından ayrılmamış, cine de gönül vermemiş. Bizim Cevat'a ne dediğini sen de bilirsin. Senin için de bir Cevat daha var demiş. Sen erkeksin, o dişi evlenme. Evlenirsen içindeki dişi Cevat evlendiğin kadınla aranı açar demiş. Cevat evlendi, hiç de öyle bir şey olmadı. Ama Cevat'ın karısı delirdi. Destegül'ün delirmesi normaldir. Çünkü anası İnci delidir. Bacılarından Türkan'la Aslı da delidir. Ailecek tohumları cinlidir onların. Sakallı Aziz'in oğlu Avni'ye koca karının ne dediğini bilirsin. Git köstebe yatırına demiş, türbenin önünde dua oku, mum dik, ağla, niyet tut. Yerden küçük bir taş al, türbenin iki ucundaki taşlardan birine dokundur. Taş yapışırsa yüreğin sevdiceğinin yüreğine yapışacak. Taş yapışmaz da düşerse sevdiceğin senden ayrılacak. Hiç de öyle bir şey olmadı. Taş düştü, cennet Avni'den ayrılmadı. Ama Avni göçük altında kaldı. Hurşit verdiği örneklerin talihsizliğini kavramışçasına sustu. Hurşit'in susuşunu Mercan kadının gücüne yordu Abbas. Fal olduğu gibi çıkmak zorunda değildi. Bağıt bakıcısının belirttiği felaketler veya mutlu anlar değişik biçimlerde de ortaya çıkabilirdi. Bu şehrin altından çıkarılan kömürün her zerreciğinde her insanın ödemesi gereken bir kefaret vardı. Şehir insanlara siyah, parlak ve soğuk ateş parçaları veriyor, insanlar bunları alırlarken ya bir yerlerini ya da hayatlarını yakıyorlardı. Ana dayağının ağlattığı bir çocuğu geçip yapılmakta olan bir tenis kortunun önünde durdular. Bir işçi gaca yolundan at arabalarıyla getirilen kırmızı toprağı eliyordu. Elenen toprağı iki işçi yayıyor, tesviye ediyor, granit silindirle bastırıp düzlüyordu. Sık sık öksüren kır sakallı bir diğeri ise dizlerinin üstünde kireç ve tutkal karışımı beyaz bir boyayla düz çizgiler çekiyordu. ''Öksüreni tanıdın mı?'' dedi Hurşit. ''Esat dayıdır. 3 karısı var. Zamanında 3'ünü de kaçırmış. Ne eder eder sevenleri birleştirir. Sıkışırsak ona gideriz.'' ''Tamam, ben bu adamın metini Özdemir'den duydum. Baba bir adam.'' Çocukluk anılarının verdiği tatla çarşıyı gezdiler. Mahallelerine geldiklerinde yolları ayrıldı. Hurşit lavvarlardan atılan sıvı atıkların toplanıp kurutulurken rüzgarla savrulan tozlarından rengini alan daracık bir sokağa saptı. Sokağın sonunda duvarları kerpiçten, içi ve dışı sıvalı beyaz kireçle badanalı 2 katlı bir evin ön bahçesine girdi. Kuyunun yanında yatan köpek koşarak Hurşit'in yanına geldi. Köpeğin tanıma yeteneğine, hafızasına hayran kaldı Hurşit. Kapıyı tıklatmadan girdi içeri. Ocağın yanında karşılıklı oturup sohbet eden iki yaşlı, babası Cemal ile analığı Rukiye sevinç ve şaşkınlıkla ayağa kalktılar. Cemal Hurşit'in Abbas'la birlikte teslim olduğunu abisi Neşat'tan öğrenmiş ama romatizmalı bacaklarına söz geçirip ziyaretine gidememişti. "Aslanım gel hele, gözüm yollarda kaldı," diyerek oğluna sarıldı. Hurşit babasına sarılı vaziyetteyken analığının Cezayir menekşesine çalan ışık ve acıma duygusuyla yüklü bakışlarını buldu. Kadın güzelliğinden ve dinçliğinden hiçbir şey kaybetmemişti. Çatlamış ve una belenmiş bir çift somun ekmeğini andıran çıplak ayaklarının üzerinde dimdik duruyordu. Yaklaştı, kollarını açtı. "Allah'a şükür, kavuşturdu sonunda," diye mırıldanarak sımsıkı sarıldı Hurşit'e. "Aksak eşekle yüksek dağa çıktın ama sonunda selametle değindin."
"Bana çekmiş," diye keyifle gülümsedi Cemal. "Gençliğimde az mı dağa çıktım? Her dağ insanın içinde bir yükseklik olduğunu bilir. Onun için gördüğü her insanı yükseğine çağırır. Her neyse, otur anlat bakalım, Abbas nasıl?"
"İyidir, beraber geldik."
"Cuma Abbas'ın kulak zarını patlatmışlar dedi, doğru mu?"
"Doğru."
"Ocağı sönsün, bu mükellefliği icat edenin," diye homurdandı Rukiye.
"Sana bir şey oldu mu?"
"Bir şey olmadı, sağ salim atlattım."
Oğlunun yediği dayakları hayal etti Cemal. Yerde yarı baygın, acılar içinde. Kurumuş nehir yatağından gökyüzüne bakan ölü bir balığın gözü canlandı gözlerinin önünde.
"Bir de derler ki madenci firar etti. Etmesin de ne yapsın? Gençliğimde bana haksızlık yapmasalardı firar etmezdim. Firar zor anların çıkış yoludur, insanı rahatlatır. Firar şart olmuşsa insana yakışır. Rahmetli Cebeli, ben firar ettiğimde çok sevinmişti. Her firar beni rahatlatır derdi."
Eski kocasının adını duyunca hüzünlendi Rukiye. Rahmetlinin yüreği güvercin yuvasıydı diyecekti, vazgeçti. Güçlü bir vicdana ve kadir şinaslık duygusuna sahip olduğu için Cebeli ile yaşadığı tüm güzel anıları cap canlıydı belleğinde. Cumbada ya da pencere önünde öten bir kuş, kafasını bahçe çitlerinden sokağa sarkıtan bir gül, yağmuru haber veren bir romatizma sızısı veya kurbağa vıyaklaması, aç bir köpeğin bakışı, buğday tanesini sürükleyen bir karıncanın çabası anılarını harekete geçiriyor, onu gerçek yaşamın dert ve meşakkatlerinden koparıp ruhunun derinliğinde özenle koruduğu anılar alemine götürüyordu. Hurşit'in aç olduğunu tüm madenci aileleri gibi sormaya gerek duymadan ocağın sağında bulunan hücre göz göre dedikleri ahşap işlemeli raflara doğru yürüdü. İçinde tatlı tatlı konuşan bir Cebeli vardı. Bardakları alırken sabahleyin yanlışlıkla koyduğu gül ağacından yapılma iğne iplik kutusunu ayağına düşürdü. Kutuyu aldı, rafların bitişiğindeki iki gözlü elbise dolabına korken dolaba giren Cebeli'nin ruhunu dinledi. Cemal Hurşit'i kendi çocukluk yıllarına kayan bir zaman dilimi içinde ilgiyle dinliyordu. Oğlunun başından geçenler, kendi başından geçenlere birçok noktada şaşılacak derecede benziyordu.
"Ben niye teslim oldum baba? Aslını sorarsan evlenmeye karar verdiğim için teslim oldum. Senden, bir de anamdan."
Başını çevirip saman dolu torbadan yumurta alan Rukiye'ye baktı.
"Bir isteğim var. Macide'yi gidip babasından bana isteyin. Vermezlerse ısrar edin."
Rukiye gülümsedi. Cemal'in fikrini söylemesini bekledi önce. Oğlunun Macide'ye aşık olduğunu bir yıldan beridir bilen ve bunu Rukiye ile zaman zaman konuşan Cemal, zor bir sorunla karşılaştığında yaptığı gibi alnını aşağı indirdi. Kırışıklıklar ve ağarmış çalı kaşlarının altında ışıldayan küçük gözler silindi.
"Macide'ye bir sözüm yok ama babası Keçeli'yi sevmediğimi bilirsin. Dikran adında benim bir Ermeni arkadaşım vardı. Kardeşim kadar severdim. Benim belalı düşmanım, eceliyle geberdi gitti ya, bıçkıcı Bekir, Dikran'ı bu Keçeli'ye vurdurdu."
Keçeli'nin Dikran'ı vurması üzerine o da sessizleşti. Rukiye'nin gidip kızı istemeye yönelik arzusu sarsıldı. "Keşke kadınlar koyun, erkekler de koç olsaydı, bu dünyada hiç insan olmasaydı," diye iç geçirdi.
"Bıçkıcı Bekir zenginleşti ama bu çakal aç kaldı," diye sürdürdü Cemal. Mübadele sırasında Bıçkıcı Bekir bunu aldı. Öbür çakallarıyla beraber Safranbolu'ya gitti. Safranbolu'da Recai ile Burunsuz Rüştü'den istihbarat aldılar. Safranbolulu Rumlar takalara binip İstanbul'a, oradan da Selanik'e gitmek zorundaydılar. Kıymetli mallarını katırlara yüklediler. Bartın'a hareket ettiklerinde kafileleri izlediler. Rumların en zenginlerinin 9 katırını geceleyin Bartın'dan kaçırdılar. Bıçkıcı Bekir o kadar altından gümüşten bu keçeliğe zırnık vermedi. Hal böyleyken git sor, sana Bıçkıcı Bekir'i över. Macide'nin en büyük hatası böyle bir adamın kızı olmasıdır. Bunun dışında bir kusuru yoktur o kızın. Keçeli'nin kardeşi Çilli Ruşen de adam değil. Onların soyunda adam yok. Kadın yumurtaları ateşin üzerindeki bakır sahana kırarken kendisini önce Hurşit'in sonra da Cemal'in yerine koyarak düşündü. Seven bir gence olmaz demek insanlık değildi. Cemal olmaz dememişti ama olur da dememişti. Macide'nin babası Keçeli yaşlı bir adamdı artık. Bıçkıcı Bekir'e hiç karşılık almadan senelerce hizmet eden ve onu saygıyla anan bir insan, küçük bir iyilik karşısında düşmanını dost ilan edebilir. Onurlu adamların düşmanı olur, Keçeli'nin düşmanı olmaz. Kızı istemenin bir yolunu bulmak lazım. Rukiye'nin bu çıkışı Hurşit'in çöken umudunu ayağa kaldırdı. Eşyalar kıpırtılar aydınlandı. İstemezlerse kaçırırım düşüncesinde yoğunlaşan delikanlı korkusunu büyütmüştü. Kız kaçırmak büyük işti. Kendisini ikinci kez madenden firar etmek zorunda bırakabilirdi. Kaçış bir jandarma kurşunuyla da sonuçlanabilirdi. Babasının ne diyeceğini merakla beklemeye başladı. Cemal hayatının anlamını Rukiye'nin sağduyusuna ve bereketine yaslanmanın getirdiği büyük huzurda bulduğu için kafasını kız istemenin yoluna soktu hemen. Keçeli'yi sevmesem de ananla beraber gider isterim. Verirse ne âlâ, vermezse de elden bir şey gelmez. Kaderine razı olursun.
Vermezse kaçırırım.
Oğlunun ikinci bir firarı kaldıramayacağını aklından geçirdi Cemal. Öte yandan da onun cesaretinden gurur duydu. Kaçırma sözünün yarattığı huzursuzluğu ortadan kaldırması için Rukiye'nin konuşmasını bekledi. Keçeli'nin kızı vereceğine inanan Rukiye, işi daha da sağlama bağlamak için kızı istemeye gitmeden önce kızın anası Meryem'le halası Gül Nigar'ı ikna etmeyi aklına koydu ve gülümsedi. Rukiye'nin gülümsemesi, bir şey söylememesi üzerine Cemal, ''Macide cesur bir kızdır.'' dedi. ''Biz kendisini istemeye gitmeden evvel anasına desin ki, vermezseniz kaçarım.'' Bu sözü anası babasına aktarır. Keçeli belki o zaman razı olur kızını vermeye.
Hiç kafanızı yormayın dedi Rukiye sofrayı kurarken. Keçeli razı olur. Ömrü ona buna kullukla geçti. Emrettiler elini kana buladı. Emrettiler çaldı. Başkalarına kız kaçırdı. Başkaları için yalan söyledi. İki yüzlülük etti. Ev yaktı. Ameleleri dayaktan geçirdi. Sonunda tek başına kaldı. Beş parasız, itibarsız, selamsız, sabahsız kaldı. Kapısını çalan olmadı. Yüzüne bile tükürdüler.
Bardakları sofraya korken kocasına baktı.
Biraz serin düşün Cemal. Herkes hürmet eder, sever seni. Beraber gider de Keçeli'nin kapısını çalarsak, selam verir içeri girersek, hal hatır sorarsak, Keçeli'nin sevinçten eli ayağı birbirine dolaşır. Keçeli hürmet eder, adam yerine konulmanın bahtiyarlığını yaşar, her şeyini verir. Allah onu da öyle yaratmış. Bir aferine 40 tas su içen bir adamdır.
Cemal insanı insafa çeken bir kadın bu Rukiye diye düşünüyor. Hurşit'in yüzündeki karamsar hatların silindiğini, delikanlının doğasına uygun, pürüzsüz, iyimser, ışıklı bir ifadenin yüzüne egemen olduğunu zevkle izliyordu. Kadının yer sofrasına ekmek getiren elleri, ona kocası Yakup'un mezarına çiçek ekerken ölen anası Kumru'yu anımsatıyordu. İnce değerleri anında fark eden ellere sahipti kadın. Bundandır ki her insan ellerinden önce ölür. ''Kafan rahat olsun oğlum'' dedi Cemal. ''Biz elimizden geleni yaparız. Keçeli kızına senden iyi koca mı bulacak? Kardeşin Nasuh gözü açık çıktı, senden evvel evlendi. Sen geç kaldın.'' Bakalım, hayırlısı olsun. Hurşit yemeğini yedikten sonra gönlündeki sesleri izleyerek evden çıktı. Macide'nin oturduğu Yağcılar Mahallesi'ne yöneldi. Belirsizliğin yarattığı sıkıntıdan sıyrılmanın yolunu arıyordu.
sevgiliye ulaşmanın önünde haddinden fazla engel vardı. İnsanlar ilgisiz gölgeler gibi gelip geçiyorlardı yanından. İnsanlar engeldi. Engel olmak için yaşıyor, duyguları bastırıyor, saptırıyor ve sonunda kendi duygularının önüne büyük bir engel olarak çıkıyorlardı. Mahalleye karmaşık duygular içinde girdi. Macide'nin evinin önünden geçerken adımlarını yavaşlattı. Ön bahçe, arka bahçede olması gereken erik, elma, armut ve limon ağaçlarına teslim olduğu için evin penceresi görünmüyordu. Yandaki eve yaklaştı. Evin ön bahçesinde tulumbacı Aziz'i gördü. Oturmuş sigara tüttürüyor, bostanı kuyudan çektiği suyla sulayan karısına, suların yeryüzünden madene sızışını, su tablasının altındaki gözenekleri, çatlakları ve boşlukları dolduruşunu, birikip bir yerlerden patlayışını anlatıyordu. Hurşit o anda içinden, "Bu kadın beni tanısana, buralarda dolaştığımı gidip Macide'ye söylese" diye geçirdi. Kadın hiç bakmadı bile, onları da geçti. Dursun Usta'nın evinin önünde durdu. Usta içeride yatıyordu. 10 yıl taş içinde galeri sürdükten ve 10 yılda üzülmez ocaklarında lağımcılık yaptıktan sonra hiç akla gelmeyecek bir hastalığa, beyin hummasına yakalanmıştı. Hurşit kapının önüne baktı. Ustayı ziyarete gelen vakfı kebirli, sürmeneli ve hopalı kazmacıların çarıkları arasında kıçüstü dikelerek içerideki sesleri dinleyen yaşlı köpekle göz göze geldi. Köpek insanların çokluğundan ve gereksiz gelip gidişlerinden dolayı havlamayı yıllar önce bıraktığı ve insanlar gibi sokak sokak dolaşmayı adet haline getirdiği için Hurşit'e fazla bakma gereği duymadı. Hurşit insanın insana ilgisinin kaybolduğunu, ilgi duyanın ise ilgisini tıpkı bu köpek gibi kısa ve ilgisiz bir bakışa sığdırdığını düşündü.
"Merhaba delikanlı, kimi bekliyorsun?"
Birisinin yardım elini uzattığı sanısıyla dönüp baktığında, Yeşil Baba'nın nasihatlerini dinlemekten gelen Recai Çakır'ın değirmi, kiremit kızılı suratıyla karşılaştı. Hurşit adamı tiksintiyle süzdü. Babası Cemal'in sevmediği eski bir iş nezaretçisiydi. Kısımdan daha alt mertebedeki nezaret sahasının teknik ve idari sorumluluğuna bakan bu adamın ihmalkarlık yaptığını, bir ocak yangını esnasında yangın barajını anında kapattırmadığını, barajın arkasına şlam veya su vermek suretiyle yangını söndürtmediğini ve bu yüzden iki amelenin yanmasına sebep olduğunu babasından defalarca dinlemişti.
"Kimseyi beklediğim yok dayı."
"Ha, ben de sandım ki beklediğim biri var."
Hurşit Recai'nin Dursun Usta'nın evine girişini arkadan izlerken köpekle Recai'nin kendisini kapı önünde görünce gelmeyeceğini çok iyi biliyormuşçasına oturduğu yerden kalktı. Ön bahçeden geçip sokağa çıktı. Hurşit Macide'nin evine doğru giden köpeğin peşine takıldı.
3. Ayrımın sonu. Sayfa 39.